Ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Çünkü göklerin hükümranlığı onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara, çünkü onlar avutulacaklardır. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara, çünkü onlar yeri miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğu acıkıp susayanlara, çünkü onlar doyurulacaklardır. Ne mutlu başkasının acısına ortak olanlara, merhametli olanlara, çünkü onlar acılarında destek bulacaklardır. Ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Tanrı'yı göreceklerdir. Ne mutlu barışçılara, çünkü onlara Tanrı çocukları denecek. Ne mutlu doğruluk yüzünden saldırıya uğrayanlara, çünkü göklerin hükümranlığı onlarındır. Böyle okuyoruz değerli dinleyicilerimiz, İncil'den Matta 5. bölümün ilk 10 ayetinde. Hatırlarsanız bir önceki yayınımızda ilk 6 ayetin yorumunu yapmıştım. 7. ayette, ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlar merhamet bulacaklardır diyor. Günümüzde bu karakter özelliği yanlış anlaşılmaktadır. Çünkü bu özelliğin elde edilmesi için bir şart koşulduğu izlenimi görülebilir. Aslında bir şart koşulmuyor. Acılarımıza destek bulmak için bizim kalkıp da herkesin acılarına ortak olmamız gerekmez. Birisinin acılarına ortak olmak, o kişiye karşı merhamet göstermek demektir. Biz ne zaman merhamet gösterebiliriz? Özellikle bize merhamet gösterildiği için başkalarına karşı merhamet duygularımız uyanır. Biz hiçbir şey yapmamışken Rab bize merhamet gösterdi. Tanrı sözü şöyle yazar, kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça gösterdi. Bizi doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle kurtardı. Birisinin acılarına ortak olmak, o kişiye karşı merhamet göstermek demektir. Biz ne zaman merhamet gösterebiliriz? Özellikle bize merhamet gösterildiği için başkalarına karşı merhamet duygularımız uyanır. Elçi Petros, Anadolu'da acı içerisinde yaşayan ve baskı altında inleyen Mesih imanlılarına yazarken merhametten söz etti. Ama siz seçilmiş bir soy, kralın kahinleri, kutsal bir ulus, Tanrı'nın öz halkısınız dedi. Sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini ilan etmek için seçildiniz. Bir zamanlar halk değildiniz ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz. Oysa şimdi merhamete eriştiniz. Merhamete eriştiğimiz için değerli dostum, merhamet gösterebiliriz. Ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Tanrı'yı göreceklerdir diyor Matta 5. bölüm 8. ayette. Kültürümüzde insanlar kolayca yüreğim temizdir derler. Ama gerçekten bu terimin tam anlamına bakarsak hiçbirimiz samimiyetle bunu söyleyemeyiz. Çaresiz biçimde kötü olan insan yüreği nasıl oluyor da temiz oluyor? Kötülüklerle, çirkinliklerle dolu insan yüreği nasıl temizlenebilir? Rabbi Semesi öğrencilerine şöyle dedi, size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Yeniden doğuş yıkamasıyla temizleniriz dostum. İnsan yüreğinin temizlenebilmesi için yeniden doğması gereklidir. Bizi tüm günahtan temizleyecek olan İsa Mesih'in kanıdır. Ama kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle beraberliğimiz olur. Ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır diyor Tanrı sözü. Değerli dinleyicilerimiz, Tanrı sözünde yürek duyguların bulunduğu yer olarak belirtilir. Sevgi, korku, merhamet, cesaret, öfke, nefret, kıskançlık ve benzeri gibi duygular yürekten kaynaklanmaktadır. Yürek, bir insanın ahlaksal, ruhsal ve akılsal yaşamının, vicdanının ve yaşamının merkezidir. İsa Mesih, ne mutlu yüreği temiz olanlara dedi. Eğer yürek, sevginin bulunduğu yerse, o zaman Tanrı'ya olan sevgimiz temiz olmalıdır. Eğer yürek, irademizin konutuysa, irademiz Mesih'e boyun eğmelidir. Sevgi, güdü ve arzularımız temiz olmalıdır. Tanrı sözü şöyle yazar. Bu nedenle bedeninizin dünya ile ilgili eğilimlerini, zinayı, iğrençliği, utandırıcı isteği, uygunsuz tutkuyu ve yalancı tanrılara tapıcılıkla eşdeğer olan açgözlülüğü öldürün. Kızgınlığı, öfkeyi, kötülüğü, sövücülüğü, ağzınızdan çıkabilecek kirli sözleri üzerinizden atın. Tanrı'nın seçilmişleri, kutsal yaşamlılar ve sevilenler olarak sevecenlikle dolu bir bağır, iyi yüreklilik, alçak gönüllülük, yumuşak huyluluk ve sabır kuşanın. Bunların tüm üzerine yetkinlik yaşamın bağı olan sevgiyi kuşanın. Evet, yürek temizliği ne demektir? Temiz dediğimizde saf, özü gibi olan pak, sulandırılmamış, içine bir şey katılmamış, her tür kir ve pislikten arı, yıkanmış, temizlenmiş gibi kavramlar aklımıza gelir. Şimdi tüm bu kavramları yürek temizliği için kullanalım. Eğer yüreklerimiz temizse o zaman kendimizi Tanrı'nın istemine gerçekten adamışız demektir. O zaman istek ve düşüncelerimiz doğru olmayan şeylerle karışmayarak saflıklarını koruyacaklardır. Yüreklerimiz günahı hoş görmeyeceğimiz ve bizi kirletmesine izin vermeyeceğimiz için temiz olacaklardır. Temiz sözcüğü aynı zamanda doğru kullanılabilmesi için yanlışın çıkarıldığı bir yer anlamına da gelir. Hastalıktan temizlenmiş, çalışmak için gücü ve yeteneği olan bir insanın bedeni içinde aynı sözcük geçerlidir. Aynı şekilde yüreğimiz temiz olduğunda Tanrı'nın bizim için önceden planlamış olduğu gibi iyi işler yapmak için hazırdır. Ne mutlu barışçılara. Çünkü onlara Tanrı çocukları denecektir diyor Matta 5. bölüm 9. ayette. Bugün dünyamızda gerçekten barış sağlayan birisinin ismini verebilir misiniz? Evet, barış sağlamaya çaba harcayan birçok kişi vardır. Ve bunu eminim ki samimiyetle yapıyorlar ama kalıcı barışı sağlayabilen olmamıştır. Tek esenlik barış başkanı Rabbimiz İsa Mesih'tir. O doğru olmayan günahkarlar ile her zaman doğru olan Tanrı arasında barışı sağlayandır. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz diyor Elçi Pavlos Romalılar 5. bölüm 1. ayette. Peki ama insan güncel yaşamda nasıl barışı sağlayabilir? Düşmanımın benden özür dilemesini beklemekle mi? Hayır. Çünkü herhalde boşuna bekleyeceğim. İlk adımı ben atmalıyım. İlk tatlı söz benden gelmelidir. Tanrı'nın bizi karşılık beklemeden bağışladığı gibi biz de bize haksızlık etmiş, bize karşı sevgisizce davranmış olanları karşılık beklemeden bağışlamalı ve o kimseyle barışmalıyız. İnsanların birbirleriyle kavga etmeleri, çekişmeleri ta insanın yaratılışına, Adem'in oğlu Kain'in kardeşi Habil'i kıskanarak öldürmesine kadar uzanıyor. O günden bugüne kadar hiçbir şey değişmemiştir. Dünya ulusları en korkunç, en ölümcül silahları üretiyor ve nükleer bombaları depoluyorlar. Bu bize neyi gösteriyor? İnsanın halen birbirine güvenmediğini, birbirini kıskandığını, birbirini çekemediğini gösteriyor. Birbirleriyle geçinemediklerini gösteriyor. Yani insanlar birbirleriyle barış içerisinde yaşamayacak kadar bencildirler. Dostum, yüreğimizin özlemi barıştır. Doyurucu bir iç barış istiyoruz. Aileleri ve toplulukları bölen, o kinden, nefretten, kavgadan, savaştan kurtulup özgürlüğe kavuşmak istiyoruz. İstiyoruz da ama nasıl? Tanrı sözünde yanıt verilmiştir. Tanrı ile barışmadan bu mümkün değildir. Tanrı ile barıştığımızda Mesih'in insan kavrayışını aşan esenliği barışı yüreklerimizi doldurur. Ne mutlu barışı sağlayanlara diyor Tanrı'nın sözü. Onlara Tanrı'nın çocukları denilecek. Dargınlık, kin, acılık, gerginlik, çekememezlik, affetmemezlik hem insanlarla olan ilişkilerimize darbe indirir hem de toplumlar arasında yıkıma yol açar. Barıştan söz ediyoruz, barışı özlüyoruz ama bağışlamaya ve barışmaya bir türlü yanaşmıyoruz. İnadımız, gururumuz buna engel oluyor. Oysa dostum, bizler bağışlamada ve barışmada ilk adımı atmalıyız. Özellikle Tanrı'yla barışmışsak ve onun esenliğine sahipsek barış sağlayanlar olmamız gerekir. komşularımızla, iş arkadaşlarımızla, kısacası insanlarla sadece barış içerisinde yaşamakla yetinmemeliyiz. Aynı zamanda da Tanrı'da sunulan gerçek esenlik ve barış kaynağını keşfetmeler için onlara rehberlik de etmemiz gerekir. Gerçekte iman yaşamı, yaşam alanımızı genişletir. Ben merkezcilikten çıkar, dışa dönük değişir. Yani başkalarının iyiliğini de düşünür ve bu alanda elinden geleni yapar. Madde 5. bölüm 10. ayette, ne mutlu doğruluk yüzünden saldırıya uğrayanlara, ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere, göklerin egemenliği onlarındır. Bu karakter özelliğinin günümüzde imanlıların yaşamlarında nasıl gerçekleştiğini kolayca görebiliriz. Hangi ırktan olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun, hangi din içerisine doğarsa doğsun, birisi İsa Mesih'e iman ettiği anda onun doğruluğuna sahip olur ve bu doğruluktan dolayı hemen baskı altına gelir, saldırıya uğrar, dışlanır. İleride gerçekleşecek olan bazı olaylar vardır. Şu anda İsrail ulusu Tanrı'ya o kadar yakın değildir ama ileride Rab'be dönecektir ve o zaman onlar da doğruluk ve barış ilkesi içerisinde yaşayacaklardır. Ama saldırıya uğrayacaklardır. 1000 yıllık egemenlik kurulduğunda artık yeryüzünde kötülük kalmayacaktır. O zaman doğru olanlar neden saldırıya uğrasın? Kutsal yazılar 1000 yıllık egemenlik döneminin sonlarına doğru büyük bir kötülüğün patlak vereceğini belirtir. Evet, ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere. Göklerin egemenliği onlarındır. Bu ayet üzerinde biraz daha durayım. Bu dünyanın gidişatına uymayıp da Tanrı'ya itaat edenler, büyük olasılıkla istenmeyen, sevilmeyen, hatta bazı yerlerde baskıya uğrayan kimseler olacaklardır. Doğruluk uğruna acı çekmeleri, hor görülmeleri, suçlanmaları, hiçe sayılmaları, zarar görmeleri, Tanrı egemenliği altında olduklarının bir belirtisi, kanıtıdır diyebiliriz. Acı çeken imanlı nasıl mutlu olabilir? Kimse beni sevmezse de Tanrım bana yakındır. Her şeyimi alsalar da Tanrı payımdır. Kurtarıcımdır, çobanımdır. Ona sığındım, onda güvenlikteyim gibi sözlerle acı çeken Tanrı adamları kendi mutluluklarını belirtmişlerdir. Hem tarih boyunca hem de günümüzde. Tanrı ile yaşamak isteyen türlü acılara hazır olmalıdır. Ama bu acılarda Tanrı onlarla birliktedir. Değerli dostum, zulüm görmeyi, saldırıya uğramayı acaba kim ister? Tam tersine, insanlardan iyilik, anlayış ve hoşgörü bekleriz değil mi? Ama Tanrı sözü ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere der. Kutsal yazı aynı zamanda şöyle der. Rab'be umut bağlayanlar güçlerini tazeler, kartallar gibi kanat gerip yükselirler. Kuşlar içerisinde bilindiği gibi kartal harika bir şekilde gökyüzünde rüzgara doğru süzülür. Bunu nasıl yapar? Havanın yukarı yükselmesini bekler ve kanatlarını açıp hareket etmeden süzülür. İlginçtir ki Tanrı sözü de Rab'be umut bağlayanları kartallar gibi kanat gerip yükseldiklerini yazar. Yani Tanrı'ya umut bağlayıp her tür zorluklarda Rab'be bakıp onu beklediğimizde Tanrı baskıları, zorlukları inanlının yararı için kullanır. Bu nedenle imanlılar sıkıntılarda sevinebilirler. Çünkü onlar gözlerini yücelerdeki değerlere, cennete, sonsuz yaşama dikmişlerdir. Benden ötürü insanlar size zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size dedi İsa Mesih. Zorluklar ve baskılardan ne kadar korktuğumuzu bilen İsa Mesih, acı çekmenin önemini özellikle vurguluyor. Başkaları hakkımızda kötü konuşur, bize iftira ederse genelde çabuk alınır, kırılır ve küseriz değil mi? Çünkü bu türden sözler yüreğimizi yaralar. Vakit kaybetmeden de hakkımızı aramaya başlarız. Ama Tanrı'nın egemenliğinde bu kural geçerli değil. İsa Mesih ne küskünlükten, ne kırılmaktan, ne de kendi hakkımızı aramaktan söz eder. Haksızlığa sabırla, Tanrı'ya olan güvenle dayanmamız için bizi cesaretlendirir. Elem yolundan gitmiş ve acı çekmiş olan İsa Mesih'ten ders alalım. ona kötü davrandılar fakat alçaltıldığı zaman ağzını açmadı diyor Yeşaya peygamber. Haklarını aramayıp acıya söylenmeden dayanmak Mesih inanlısının harika özgürlüğüdür. Daha başında verilen vaazın sözlerini okumaya devam edelim. Matta 5. bölüm 13 ve 14. ayetlerde şöyle diyor. Sizler yeryüzünün tuzusunuz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ne ile ona tuz tadı verilebilir? Artık sokağa atılıp ayaklar altında çiğnenmekten başka hiçbir işe yaramaz. Sizler dünyanın ışığısınız. Dağ üstündeki kent gizlenemez. Değerli dostum, hangi çağda olursa olsun, hangi koşullar içerisinde olursa olsun, Tanrı'nın halkı her zaman dünyanın tuzu ve ışığı olmaya çağrılmıştır. Güzel bir şey yediğimizde tadı damağımda kaldı deriz değil mi? Tuzun öyle bir tadı var ki damakta kalır. Tanrı sözü böyle bir taddan söz eder. Mesih imanlısı yaşamında bu tadı her zaman çevresindeki insanlara vermelidir. Ne yazık ki kilise toplulukları genelde bu tadı yitirmekle kalmıyor. En tatsız olayların ortasında tatsız şekilde davranıyor. Günümüzde çevremizdeki Mesih imanlarına baktığımız zaman tuz ve ışık konusunda ne kadar eksiğimiz olduğunu kavramakta zorluk çekmeyiz. Tuzun koruyucu bir özelliği vardır. Etin bozulmasını önlemek için tuz basılır. Tuz çürümeyi önler. Ahlaki açıdan da biz Mesih imanlıları çürümekte olan bir toplumun tümüyle çürümesini önleyebiliriz. Ahlaki çürüklük ortadan kalkmayacaktır ama daha fazla ilerlemesi önlenecektir. Yeryüzünde iyiliğin çoğalması ve kötülüğün azalması için sen ve ben kardeşim Rabbin elinde iyi kaplar olabiliriz. Mesih imanlısı aynı zamanda dünyanın ışığı olmalıdır. Kesinlikle söyleyebilirim ki 1000 yıllık egemenlik geldiği zaman Mesih imanlısı orada parlayan bir ışık olacaktır. Bunu kendimize muhteşem bir prensip olarak mal edebiliriz. Nerede olursak olalım, nereye gidersek gidelim, bulunduğumuz yerde ışıklar olmalıyız. Bilmemiz gereken bir şey vardır. Biz kendiliğimizden ışık saçamayız. Işık Tanrı'nın sözüdür. Tanrı sözünü içimize, yüreğimize, hayatımıza öyle şekilde alalım ki gittiğimiz her yerde o ışık parlasın. Işık olmak demek her yerde insanlara Tanrı sözünü duyurmak, öğretmek, onları bu sözü aramaya özendirmek demektir. Beni yanlış anlamayınız. Her an, her yerde kutsal kitaptan ayetler okumak değildir bu. Tanrı sözü hayatımızın bir parçası olmalı. Öyle ki düşüncelerimizde, davranışlarımızda ve sözlerimizde Tanrı sözü insanlara ulaşsın. Birisiyle arkadaşlık kurduğumuzda ona en değerli şeyi vermek istersek, çok doğal ve basit biçimde o kişiyi Tanrı sözüyle tanıştırabiliriz. Ona bir İncil, Mesih inancı hakkında bir kitap ya da İsa Mesih'in hayatını anlatan bir video kaseti verebiliriz. Kötülüklerle dolu dünyamızda Rabbin ışığı olmak için birçok olanaklar vardır. İsa Mesih değerli dostum, dünyayı kapkaranlık bir odaya, Tanrı'nın egemenliği altına girmiş olan öğrencilerini ise ışığa benzetir. Din adamları tarafından hor görülen, eğitim görememiş bu öğrenciler dünyanın ışığı olabilir mi? İsa Mesih başka bir yerde ben dünyanın ışığıyım demiştir. Onu kendimize kurtarıcı ve efendi olarak kabul edersek bu ışık içimize yerleşir. Işık karanlık bir eve geldiği zaman bu ev aydınlanır. Işık olan Mesih'e yakın kalır ve ona itaat edersek o bozuk karakterimizi, yaşantımızı değiştirerek bizi ışık yapar. Bu değişiklik çevremizdeki insanları etkiler, aydınlatır. Unutmayalım değerli dostum, ışığımız bizden değildir. Mesih'ten ayrıldığımız, sevgiden uzaklaştığımız, ondan uzak yaşadığımızda karanlıkta kalırız. Ama Mesih ışıktır, dünyanın ışığıdır. Ben ışıkta yaşadıkça, ben o ışığı hayatıma aldıkça, Mesih o ışık benim hayatımda yansır, parlar ve başka insanları da etkiler, onları aydınlatır. Işığınız insanların önünde öyle parlasın ki sağlıklı işlerinizi görsünler ve göklerde bulunan babanızı yücelsinler diyor Matta 5. bölüm 16. ayette. liberal düşünceye sahip olan bir takım insan var ki, dağ başında verilen vaazın insanı merkez aldığını iddia ederler. Bu vaazın Tanrı'yı merkeze aldığını düşünmezler bile. Dağ başında verilen vaaz, değerli dostum, kesinlikle insanı merkez almıyor. Bu öğretide Tanrı'yı her şeyin merkezinde görebiliriz. Dağ başında verilen vaaz özellikle 1000 yıllık egemenlik dönemini resimliyorsa, bu dönem içinde Tanrı ve onun tahtı her şeyin merkezi olacaktır. Yapılan her şeyin merkezinde Tanrı'yı göreceğiz. Şimdiki dönemde içinde yaşamakta olduğumuz bu yüzyılda da yapacağımız her şey Rabbi merkeze almalı. Onu yüceltmelidir. Günahları içerisinde kaybolmuş bir dünyanın İsa Mesih'te odaklanmaya ihtiyacı vardır. Her Mesih imanlısı bunu ciddi bir şekilde düşünmelidir. Senin hayatının merkezi nedir, kimdir? Hayatımızın amacı ve hedefi Tanrımızı yüceltmek olmalıdır. Tanrı egemenliğine ait kişiler ruhsal yasaya karşı nasıl davranmaları gerekir? Matta 5. bölüm 17. ayette şöyle diyor. Ruhsal yasayı ya da peygamberleri ortadan kaldırmaya geldiğimi sanmayın. Ortadan kaldırmaya değil, ancak yerine getirmeye geldim. Doğrusu sizlere derim ki, diyor İsa Mesih, Matta 5. bölüm 18. ayette, gök ve yer yok oluncaya kadar ruhsal yasadan küçük bir nokta ya da bir çizgi bile kaldırılmayacaktır. Bildirilen her şey yerine gelinceye kadar. Burada İsa'nın sözünü ettiği Musevi yasa özellikle geleneksel, töresel şeylerle ilgiliydi. Mesih dünyanın günahını ortadan kaldırmak için çarmıhta öldü, kurban edildi. Dünyanın kuruluşundan önce boğazlanan kuzudur o. Musa'nın yasasında onun geleceği ve insanların günahı için kurban edileceği yazılıydı. Yani İsa, Musa'nın yasasını yerine getirmek için geldi. Onu ortadan kaldırmak için değil. Bu yasayı ne şekilde yerine getirdi? Onu kendi hayatında harfi harfine uygulamakla. İnsan için öngörülen yaşam standardını İsa Mesih kendi hayatında eksiksiz şekilde sergiledi. Şimdi kendisinin insan için elde etmiş olduğu doğruluğun bizim hayatımızda uygulanabilmesi için gereken gücü bize vermek ister. Tanrı'nın ahlakı ölçüleri hiçbir zaman değişmez. Ancak sen ve ben kardeşim, bu ölçülere göre yaşamak istersek bunu kendi gücümüzle, yeteneklerimizle başaramayız. Yardıma ihtiyacımız vardır. Bir kurtarıcının yardımına ihtiyacımız vardır. Merhamete ihtiyacımız vardır. Bu merhamete sahip olmak için merhametli Mesih'e gelmemiz gerekir. Değerli dostum, sakın ola dağ başında verilen vaaz diye betimlediğimiz bu kesimde size söylediklerimi yanlış anlamayın. Ben hiçbir zaman Musa'nın yasasını ayaklar altına almakta özgürüz demiyorum. Hayır. Gerçek olan bir şey vardır. Musa'nın yasası ya da ruhsal yasa hala günümüzde Tanrı'nın ahlak ölçülerini belirtir. Bana bir şey gösterir bu yasa. Ben kendi gücümle bu ahlak ölçülerine ulaşamam. O zaman ne yapacağım? Nereye gideceğim? Gidebileceğim tek yer İsa Mesih'in çarmıhı ve o çarmıh üzerinde benim için yaptığı iş. Ruhsal yasayı ancak tek bir yolda yerine getirebilirim. Ruhsal yasayı harfi harfine yerine getiren kişiye, İsa Mesih'e gitmekle, onu kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul etmekle.